Ayrım 3.
Böylece o eski şarkı yaşamın nasıl bir kukla olduğunu belirterek onun ağzından dile geliyordu. Eski benliğini bulmuştu artık. İnsanlar kuzeyde sarı bir maden buldukları için ve Manuel aldığı ücret karısının ihtiyaçlarını karşılayamayan bir bahçıvan yardımcısı olduğu için eski benliğine kavuşmuştu. İlk hakim canavar. Buck'un içindeki ilk hakim canavar oldukça güçlüydü ve kızak yaşamının sert koşulları altında daha da gelişti. Yine de gizli bir gelişimdi bu. Yeni doğmuş sinsiliği ona hem denge hem de denetim gücü vermişti. Kendini rahat hissedemeyecek kadar yeni yaşama bir uyum sağlamakla meşguldü. Bu yüzden de kavga etmekle kalmıyor, üstelik elinden geldiğince biriyle çatışmaktan kaçınıyordu. Belli bir temkinlilik tavırlarını belirliyordu. Acele işlerden ya da hızlı hareketlerden hiç hoşlanmıyordu. Ve Spitz'le arasındaki o katı nefrette hiçbir sabırsızlık göstermiyor, her türlü saldırgan hareketten kaçınıyordu. Öte yandan Buck'un ileride tehlikeli bir rakip olacağını düşündüğünden Spitz, dişlerini gösterme fırsatını elinden kaçırmıyordu hiç. Buck'u kışkırtmak için yolundan çıkıyor, sürekli olarak ancak birinin ölümüyle sonuçlanacak bir kavgayı başlatmak için uğraşıyordu. Hiç beklenmedik bir kaza çıkmasaydı yolculuğun başlarında da olabilirdi bu. O günün sonunda Liber kasvetli, sefil bir kamp kurmuşlardı. Durmadan yağan kar, keskin bir bıçak gibi vücutlarını kesen bir rüzgar ve karanlık bir kamp yeri bulmaya zorlamıştı onları. Bundan kötüsünü zor bulurlardı. Arkalarındaki kaya dikdörtgen bir duvar gibi yükseliyordu. Perlet ile Francis ateşlerini yaktıktan sonra uyku tulumlarını gölün buz yüzeyi üstüne sermek zorunda kaldılar. Yüklerini azaltıp daha kolay ilerleyebilmek için çadırlarını deyide bırakmışlardı. Birkaç odun parçasıyla yakabildikleri ateş buzun üstünde sönüp gitmiş, onlar da akşam yemeklerini karanlıkta yemişlerdi. Kayanın hemen altında Buck geceyi geçireceği çukuru kazdı. Öylesine rahat ve sıcak olmuştu ki içerisi, Francis ateşin üstünde erittiği balığı dağıttığı zaman istemeye istemeye dışarı çıktı. Ama Buck kendi payını bitirip döndüğünde yuvasını dolu buldu. Tehdit edici bir homurtu işgalcinin Spitz olduğunu belirtiyordu. O zamana dek Buck düşmanıyla dövüşmekten hep kaçınmıştı. Ama bu kadarı da fazlaydı artık. İçindeki canavar kükrüyordu. Her ikisini de şaşırtan bir öfkeyle Spitz'in üstüne atıldı. Ama Spitz kendisinden de çok hayrete düşmüştü. Çünkü Buck hakkında edindiği bütün deneyler ona düşmanının az rastlanan uysallıkta bir köpek olduğunu, iriliği ve ağırlığı sayesinde kendini göstermeyi başardığını öğretmişti. Toprağa oyulmuş çukurdan sarmaş dolaş bir halde dışarı fırladıklarında Francis de hayretler içerisinde kaldı. Kavganın nedenini anlayınca "Hey!" diye bağırdı Buck'a. "Gebert şunu, şu pis hırsızın dersini ver." Spitz de onun kadar gönüllüydü bu işe. Öfke ve hevesle bağırıyor, saldırmak için uygun fırsat gözleyerek dört dönüyordu. Buck da ondan daha az hevesli, daha dikkatsiz değildi. O da avantajlı bir fırsat yakalamak için dönüp duruyordu. Ama işte tam o sırada üstünlük mücadelelerini daha ilerideki günlere yorgunlukla geride bırakılacak uzun bir yolun ötesine bırakan hiç beklenmedik o olay oldu. Perlet'in savurduğu bir küfür, bir sopanın kemikli bir vücut üstüne inerken çıkardığı ses ve acı dolu tiz bir havlama bir anda ortalığın cehenneme dönüşünü haber verdi. Kamp bir anda pusuya yatmış, kürklü gölgelerle bir yerli köyünden kampın kokusunu alarak gelen 80 ya da 100 kadar aç Eskimo köpekleri canlanmıştı. Buck ile Spitz dövüşürken gizli gizli yaklaşmışlar ve iki adam koca sopalarla aralarına girdiğinde dişlerini gösterip kavgaya başlamışlardı. Yemek kokusu çılgına döndürmüştü onları. Perlet bir tanesini kafası yemek kutusunun içindeyken buldu. Sopası şiddetle sıska kemiklerin üstüne indi ve yemek kutusu yere devrildi. O anda 20 kadar aç canavar ekmek ve domuz pastırmasının üstüne üşüştü. Sopalar gelişi güzel iniyordu sırtlarına. Darbelerin altında havlayıp uldular ama yine son kırıntıyı bile midilerine indirene dek çılgınca karşı koydular. Bu arada şaşkın kızak köpekleri yuvalarından dışarı fırlamış ama kudurmuş işgalcilerin saldırısına uğramışlardı. Buck daha önce hiç bunlara benzer köpek görmemişti. üstlerinden sarkan kırışık postlar içinde pırıl pırıl gözlü, ağızlarından salyalar akan iskelet gibi köpeklerdi bunlar. Ama açlığın doğurduğu çılgınlık onları karşı koyulmaz korkunç yaratıklar haline getirmişti. Onlara karşı çıkmak olanaksızdı. Daha ilk hücumda kızak köpekleri arkadaki kayaya püskürtülmüşlerdi. Üç Eskimo köpeği bukun çevresini sarmış, bir anda başı ve omuzları yaralanmıştı. Kargaşalık korkunçtu. Bill her zamanki gibi mızıldanıyordu. Dave ile Sol Legs yaralarından kanlar aka aka kahramanca yan yana dövüşüyorlardı. Joe bir şeytan gibi saldırıyordu. Bir keresinde dişlerini bir Eskimo köpeğinin ön ayaklarından birine geçirdi ve hayvanın kemiğini ezdi. Hastalık hastası Pike topal hayvanın üstüne çullanarak dişlerinin ani bir parıltısı ve bir silkinme ile boynunu kırdı. Buck ağzından köpükler saçılan bir düşmanı boynundan yakaladı. Dişlerini hayvanın derisine gömdüğünde her tarafı kan içinde kalmıştı. Kanın ağzındaki ılık tadı onu daha da yırtıcı yaptı. Kendini bir başka köpeğin üstüne attı ve aynı anda birinin dişlerini kendi boynuna geçirdiğini hissetti. Haince yandan saldıran Spitz'ti. Kampın kendilerine düşen bölgesini temizleyen Perlet ile Francis kızak köpeklerinin yardımına koştular. O vahşi aç yaratıklar dalgası önlerinde geriledi ve Buck bir anda kendini serbest buldu. Ama bu yalnızca bir an içindi. İki adam erzak kutusunu kurtarmak için geri dönmek zorunda kalmışlar. Eskimo köpekleri de bunun üstüne yine kızak köpeklerine saldırmışlardı. Bill, yiğitliğe varan bir korkuyla vahşi çemberden dışarı fırlayarak buza doğru kaçtı. Pike ile Dub onun hemen ardından gittiler. Takımın geri kalanı da onları izledi. Buck da onlarla birlikte koşabilmek için kendini kurtarmaya çalıştığı anda gözünün ucuyla Spitz'in üstüne doğru geldiğini gördü. Amacının kendisini yere yıkmak olduğu açıktı. Bir kere ayakları yerden kesilip Eskimo köpeklerinin altına düştü mü hiç umudu kalmadı demekti. Ama Spitz'in ani saldırısına karşı tedbir alıp göle doğru kaçan arkadaşlarına katıldı. Daha sonra takımın 9 köpeği bir araya gelip ormanda barınacak bir yer aradılar. Kimse peşlerinden gelmiyordu ama onlar yine de telaşlı bir kaçış içindeydiler. İçlerinde 4 ya da 5'ten daha az yara alan yoktu. Kimilerinin durumu ise bayağı tehlikeliydi. Dub arka ayağından çok kötü yaralanmıştı. Takıma D'de katılan son köpek Dolly'nin boynunda derin bir yırtık vardı. Joe bir gözünü yitirmişti. İyi yürekli Bill parça parça olmuş kulağıyla bütün gece ağlayıp uludu. Gün doğarken bitkin bir durumda kampa döndüklerinde saldırganların gittiğini, iki adamın ise epeyce kızgın olduğunu gördüler. Erzakların neredeyse yarısı gitmişti. Eskimo köpekleri kızak kayışlarını ve çadırları dişleriyle paramparça etmişlerdi. Aslında yenmekten ne denli uzak olursa olsun hiçbir şey onlardan, dişlerinden kurtulamamıştı. Perlet'in geyik derisinden yapılmış mokasenlerini yemişler, deri kayışlardan parçalar koparmışlar, hatta Francis'in kırbacının ucundan yarım metrelik bir parça bile alıp götürmüşlerdi. Francis kırbacının başından üzüntüyle ayrılıp yaralı köpeklerine bakmaya gitti. "Ah benim dostlarım," dedi yumuşak bir sesle. "Bu yaralar sizi kudurtuyor herhalde. Belki de hepsi kuduzdu. Ne dersin Perriot?" Kurye kuşkuyla başını salladı. Daha Dawson'a kadar önünde 400 mil varken köpeklerin kudurmasını pek göze alamazdı. 2 saat küfürler yağdırarak uzaklaştıktan sonra koşumları bir düzene soktular. Böylece yaralı takım o güne kadar aştıkları ve Dawson'a kadar aşacakları yolun en zorlu bölümünde acıyla mücadele ederek ilerledi. 4 mil ırmağı oldukça genişti. Azgın sular dona meydan okuyordu. Ancak suyun durgun olduğu yerlerde ırmak buz tutmuştu. Bu korkunç 30 mili aşmak için 6 günlük yorucu bir çalışma gerekliydi. Gerçekten de korkunç bir 30 mildi bu. Çünkü her adımı köpekler ve adamların yaşamları pahasına aşılıyordu. El yordamıyla yolu bulan Perriot buzu kırarken en azından 10-12 kez vücudunun açtığı delikten içeri düşüp sulara gömüldü. Ve elinden hiç eksik etmediği uzun sopası sayesinde kurtuldu. Ama dondurucu bir soğuk vardı. Termometre sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyordu ve her suya düşüşünde sağ kalabilmek için bir ateş yakmak ve üstündekileri kurutmak zorunda kalıyordu. Hiçbir şey yıldırmıyordu gözünü. Zaten bu nedenle hükümet kuryesi olarak seçilmişti. Her türlü tehlikeyi göze alıyor, ufacık çarpık suratını azimle ormanın içine sokuyor, sabahın köründen gece karanlığına dek mücadele ediyordu. Ayakları altında çatlayıp kırılan, üstünde bir an bile durmaya cesaret edemedikleri ince buz üstünde biçimsiz kıyılar boyunca gitti. Bir keresinde kızak, dev ile Buk ile birlikte kırılan buzdan suların içine gömüldü. Dışarı çıkarttıklarında boğulmamışlardı ama yarı donmuş durumdaydılar. Onları kurtarmak için her zamanki gibi ateş yakmak zorunda kalmışlardı. Her yanları buz tutmuştu. İki adam kanter içinde onları ateşin çevresinde döndürüyorlardı. Ateşin o denli yakınından geçiyorlardı ki neredeyse alevlerin üstüne basacaklardı. Başka bir seferinde Spis suya gömüldü ve arkasından da Buk'a kadar bütün takımı peşinden sürükledi. Etrafındaki buzlar çatırdayıp kırılırken Buk ön pençeleri kaygan kenarın üstünde bütün gücüyle gerilemeye çabalıyordu. Arkasında Dave de onun gibi bütün gücünü geriye vermişti. Kızağın arkasında Francis kaslarını gerip çatırdayıncaya kadar kayışları asılmıştı. Buzlar bir kez daha hem arkalarında hem de önlerinde kırılmıştı. Yamaca tırmanmaktan başka kurtuluş çareleri yoktu. Perriott ancak bir mucize sayesinde kurtulabileceklerini düşünürken Francis o mucizenin olması için dua ediyordu. Kızağın bütün kayışları, kösele şeritleri ve koşum takımının son parçaları da kullanılarak yapılan uzun bir iple köpekler bir bir yamacın tepesine çekildi. Francis en son kızakla yüklerin ardından geldi. Sonra aşağıya inebilecekleri uygun bir yer aramaya başladılar. Tabi aşağıya inmeyi de ipleri sayesinde başarabileceklerdi. Karanlık çöktüğünde yeniden ırmağın kıyısına inmişler ve bütün bir gün boyunca gerilerinde ancak çeyrek millik bir yol bırakabilmişlerdi. Hutel'in kuyuya ve sert buza ulaştıklarında Buk bitkin bir haldeydi. Öteki köpekler de onunla aynı durumdaydılar. Ama yitirdikleri zamanı kazanmak isteyen Perriott sabahın seherinden gece geç vakitlere dek koşturuyordu onları. Birinci gün Big Salmon'a kadar olan 35 mili kat ettiler. Ondan sonraki gün Little Salmon'a kadar olan 35 mili üçüncü günde 40 millik bir yolu arkalarında bıraktılar. Böylece Five Fingers'a epeyce yaklaşmışlardı. Buk'un ayakları Eskimo köpeklerinki kadar sıkı ve sert değildi. Onunkiler son atası bir mağara adamı ya da ırmak boyunda yaşayan biri tarafından ehlileştirildiğinden beri kuşaklar boyunca yumuşamıştı. Bütün gün boyunca acı içinde toparladı ve kamp kurulduktan sonra ölü gibi yattı. Çok aç olmasına karşın balık hakkını almak için kıpırdanacak gücü bile yoktu. Bu yüzden Francis yemeğini yanına getirdi. Kızak sürücüsü her gece yemekten sonra Buk'un ayaklarını yarım saat ovuyordu. Üstelik Buk'a 4 tane ayakkabı yapmak için kendi makosenlerini feda etti. Buk'u oldukça rahatlatmıştı bunlar. Hatta bir sabah Francis ayakkabıları unuttuğunda Buk sırt üstü yatıp ayaklarını havada sallayarak ayakkabılarını giymeden yürümeyi reddettiğinde Perlot'un o ufacık çarpık suratında bile bir gülümseme belirdi. Sonunda yol onun ayaklarını da sertleştirdi ve artık eskiyen ayakkabılar fırlatıp atıldı. Bir sabah Peri de koşum takımlarını takarken o zamana dek hiçbir biçimde göze çarpmayan Dolly birden kudurdu. Durumunu bütün köpeklerin tüylerini korkudan dimdik yapan uzun, içler parçalayıcı bir kurt ulumasıyla belirtti ve doğru Buk'un üstüne atıldı. Buk hiçbir kurdun kudurduğunu görmemişti ve kudurganlıktan korkması için hiçbir nedeni yoktu. Yine de bunun dehşet verici bir şey olduğunu sezdiğinden panik içinde kaçmaya başladı. O kaçarken Dolly soluyarak ve ağzı köpürerek bir adım arkasından geliyordu. Buk'un korkusu öylesine büyüktü ki Dolly onu yakalayamıyor ama onun kudurganlığından da Buk bir türlü kurtulamıyordu. Adanın ortasındaki ağaçların içine daldı. Öteki uca erişti. Buzlarla kaplı bir arka kanaldan bir sonraki adaya geçti. Üçüncü adaya vardı. Dönüp ana nehre geldi ve umutsuzluk içinde onu geçmeye çalıştı. Ve bütün bu zaman boyunca arkasına bakmamasına karşın Dolly'nin homurtusunu bir adım gerisinde duyabiliyordu. Çeyrek mil ileride Francis'in kendisine seslendiğini duydu. Hala bir adım ileride nefes almak için zorlukla soluyarak bütün umudunu kendisini kurtaracağına inandığı Francis'e bağladı. Kızak sürücüsü baltasını elinde hazır tutuyordu ve Buk hızla önünden geçince balta kudurmuş Dolly'nin başını parçaladı. Buk sendeleyerek çaresizlik içinde soluk soluğa kendini kızağın üstüne attı. Bu Spitz'in eline geçecek en büyük fırsattı. Buk'un üstüne saldırdı, dişlerini iki kez hiç karşı koyamayan düşmanına geçirdi ve etini parçalayarak kemiğe kadar inen bir yara açtı. Sonra Francis'in kırbacı sırtına indi ve Buk mutluluk içinde onun takımdaki köpeklerden hiçbirinin tatmadığı bir dayağı yiyişini seyretti. Şeytanın biri Spitz dedi Perriott. Günün birinde Buk'u öldürecek. Ama Buk iki şeytana bedel yanıtını verdi Francis. Buk'u sürekli olarak izledim, bundan eminim. Dinle, günün birinde bir canavar kadar kurduracak ve sonra Spitz'i yiyip artıklarını da karın üstüne tükürecek, bundan eminim. Ondan sonra aralarında savaş başladı. Lider köpek ve takımın kabul edilmiş önderi olarak Spitz, üstünlüğünün bu garip Suckland köpeği tarafından tehdit edildiğini seziyordu. Gerçekten de Buk onun için garip bir köpekti. Çünkü o zamana dek tanıdığı bütün Suckland köpeklerin içinde bir teki bile ne kampta ne kızakta değerli bir yaratık olarak dikkatini çekmemişti. Hepsi yumuşacık, çalışmaktan, donmaktan ve açlıktan ölüp giden köpeklerdi. Buk bir istisnaydı. Yalnız o da yanmış gelişmiş, güçte, vahşilikte ve sinsilikte bir Eskimo köpeğiyle boy ölçüşebilmişti. Öyleyse o önder olabilecek bir köpekti ve onu asla asıl tehlikeli yapan kırmızı kazaklı adamın elindeki sopanın körü körüne bir yiğitliği, önder olma isteğindeki aceleciliği söküp atmış olmasıydı. Olağanüstü bir kurnazlığa sahipti ve ilkellikten öte bir şey olmayan bir sabırla uygun zamanı bekliyordu. Liderlik kavgasının başlaması kaçınılmazdı. Buk istiyordu bunu. Yapısı böyle olduğu için köpekleri son nefeslerine dek çalıştıran, koşum takımlarının içinde mutlulukla ölmelerine neden olan, takımdan çıkartıldıklarında kalplerini kıran o atsız, anlaşılmaz kızak gururuna yakalandığı için istiyordu bunu. Bir kızak köpeği olarak Dave'in bütün gücüyle kızağı çekerken Sol Lex'in duyduğu gurur buydu işte. Kamp toplanırken onları asık yüzlü, sevimsiz canavarlardan hırslı, hevesli yaratıklar haline dönüştüren bir gururdu. Bütün gün onları kamçılayan ve geceleri mola verildiğinde tekrar hüzünlü huzursuzluklarına ve hoşnutsuzluklarına döndüren yine bu gururdu. Bu gurur Spitz'i ayakta tutmuş, kızak kayışlarının arasında aptalca hatalar yapan, işten kaçan ya da sabahleyin kayışlar takılacağında saklanan kızak köpeklerini ona dövdürtmüştü. İşte yine bu gurur yüzünden Buk'tan muhtemelen bir lider olarak korkuyordu Spitz. Ve bu Buk'un da gururuydu. Açıkça ötekinin liderliğini tehdit ediyordu. Onunla cezalandırılması gereken işten kaçanların arasına giriyordu. Ve bunu bile yapıyordu. Bir gece tipi halinde kar yağmıştı. Ertesi sabah hastalık hastası Pike etrafta görünmedi. 30 santim kalınlığındaki karın altındaki çukurda güvenle saklanmıştı. Francis onu çağırdı, aradı ama boşuna. Spitz öfkeden köpürüyordu. Gizlenebilecek her yeri koklayıp kazarak bütün kampı hiddetle aradı. Öylesine korkunç homurdanıyordu ki Pike onun sesini işitince saklandığı yerde titredi. Ama sonunda topraktan çıkartıldığında Spitz onu cezalandırmak için üstüne atılınca Buk onunkine eş bir öfkeyle aralarına girdi. Hiç beklenmedik bir biçimde olmuştu bu. Üstelik öyle hırçın bir tavırla aralarına girmişti ki Spitz geriye çekilip yere yuvarlandı. Gurursuzca titreyen Pike bu açık isyandan yüreklendi ve yere düşmüş liderin üstüne atıldı. Artık kendisi için adil dövüşün unutulmuş bir yasa olduğu Buk da Spitz'in üstüne çullandı. Ama olanları kıs kıs gülerek izleyen Francis yine adaletin dağıtımında haksızlığa göz yummayarak elindeki kırbacı bütün gücüyle Buk'un sırtına indirdi. Bu bile Buk'u bitkin düşmanından uzaklaştıramayınca kırbacın sapı işin içine karıştı. Yediği darbeyle yarı sersemleyen Buk da sırt üstü yuvarlandı ve Spitz fazlasıyla suçlu olan Pike'ı iyice cezalandırırken kırbaç durmadan Buk'un vücuduna inip kalkıyordu. Bunu izleyen günlerde Dawson'a gittikçe yaklaşırken Buk Spitz'le suçların arasına girmeye devam etti. Ama artık bu işi ustaca Francis ortalıkta olmadığı zamanlar yapıyordu. Buk'un gizli isyanı ile genel bir itaatsizlik doğdu ve gelişti. Dave ile Sol Legs bu durumdan etkilenmemişlerdi. Ama takımın geri kalanı kötüleştikçe kötüleşti. Artık işler doğru dürüst yürümüyordu. Sürekli bir atışma ve uyuşmazlık vardı. Huzursuzluk her an tetikteydi ve bütün bunların altında Buck yatıyordu. Sürekli olarak Francis'i oyalıyordu. Çünkü kızak sürücüsü ikisi arasında er geç patlak vereceğini bildiği bir ölüm kalım savaşının kaygısı içindeydi. Birçok gece öbür köpekler arasında çıkan kavga sesleri Buck ile Spitz'in kavgaya tutuşmuş olabilecekleri korkusuyla onu uyku tulumundan dışarıya fırlatıyordu. Ama bu fırsat bir türlü ele geçmedi ve kasvetli bir öğleden sonra büyük mücadele hala önlerinde dalsına girdiler. Burada birçok insan ve sayısız köpek vardı. Buck bunların hepsinin iş başında olduklarını gördü. Köpeklerin durmadan çalıştırılmaları düzenin bir yasası gibi görünüyordu. Gün boyunca uzun takımlar halinde ana caddeden bir aşağı bir yukarı kayıyorlar ve geceleri boyunlarındaki çıngırakların sesleri hala duyulabiliyordu. Kulübe kalaslarını ve ateş yakmak için kullanılan tahta parçalarını madenlere kadar çekiyorlar, Santa Clara Vadisi'nde atların yaptığı bütün işleri yapıyorlardı. Şurada burada güneyli köpeklere de rastladı. Ama bu çoğunlukla bunlar vahşi, kurt, Eskimo karşımı köpeklerdi. Her gece düzenli olarak saat 9'da, 12'de ve 3'te bir akşam şarkısına başlıyorlardı. Bu esrarengiz, büyülü namelere rağmen Buck da büyük bir mutlulukla katılıyordu. Başlarının üstünde renkli ışıklar soğuk soğuk yanar, yıldızlar buz dansında kayar ve kadifeden bir tabut örtüsü gibi üstünü kaplayan karın altında toprak duygusuz ve kas katı kesilirken kızak köpeklerinin bu şarkısı yaşamın bir meydan okuyuşu olabilirdi. Ne var ki uzun uzun ulumalara ve yarı hıçkırıklarla minör gamında bestelenmişti ve daha çok yaşamın bir yakarışı, varlığın acılarının açık bir ifadesiydi.